Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta seçim öncesi son değerlendirmeyi yapacağız. Seçime giriyor galiba haftaya, artık yapmayabiliriz seçim yasakları dolayısıyla. O yüzden DEM Partisi'ni ve Kürtlerin seçimdeki rolünü ve burada olup bitenleri, Nevruz'daki yaşananları biraz konuşalım istiyoruz. Yani konumuz DEM ve Kürt siyaseti, onlarınla beraber İşte Kandil, Öcalan ve Demirtaş arasındaki ilişkiler ve başta olmak üzere hepsini değerlendirmiş olacağız. Tabii bu arada Türkiye'nin Irak'la olan ilişkileri var. Hem Erbil hem Bağdat ve buradaki bir takım hazırlıklar var. Hem kalkınma yolu itibariyle bir ekonomik işbirliği var, hem de seçim sonrası için bir operasyon hazırlığı da var. PKK'ya yönelik Türkiye'nin oradaki Kürtleri de yanına alarak, Irak yönetimi de yanına alarak bunları bir konuşalım istiyoruz. Nereden başlayalım istersen?
Sen bilirsin.
Şimdi istersen önce de bu dışarıdaki görüşmeleri başlayıp oradan seçime gelelim. Çünkü onunla da ben ilişkili görüyorum. Türkiye bir süredir görüşmeler yapıyor Irak'la. Hem Hakan Fidan gitti, hem İbrahim Kalın gitti, hem de Savunma Bakanı Yaşar Güler gitti. Hem Bağdat'ta hem Erbil'de görüşmeler yaptılar. Sonra Amerika'ya gidip Amerika'da da görüşmeler yapıldı. Bağdat'ta bir takım anlaşmalar yapıldı, komisyonlar kuruldu. Basra ile Türkiye arasında bir ekonomik yol yapılacak. Hem tren hem de karayolu için düşünülüyor. Yani Cebel Tarık'a biraz alternatif gibi, oradaki olaylar nedeniyle yeni bir şey yapmak gibi bir niyetleri var. Onun ötesinde yumurtalığa akacak Kerkük petrolü, onunla ilgili bir anlaşma var. Erbil o yüzden sıcak bakıyor Türkiye'ye, bu ilişkiye, bu paraya ihtiyacı olduğu için. Ama öte yandan KYB İran'la çok yakınlaşmış durumda ve KYB ile PKK çok yakın gibi duruyor. Ve dolayısıyla İran, KYB, PKK arasında da yakın bir işbirliğine, açık olmasa da yakın bir işbirliği var. Türkiye'de bu arada terörle mücadele konseptini biraz daha ileri bir adıma götürdü. Yani önce sınırın dışına terörü çıkarma, orada mücadele etme, sonra sınırdan öte 10 kilometre bir derinlik güvenlik alanı inşa etme. Şimdi bunu 40 kilometre derinliğe kadar çıkardı. Nisan sonrası, seçim sonrası da bir operasyon bekleniyor, ama operasyondan önce muhtemelen Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidecek. Yani Irak'taki Kürtlerin önemli bir kesimiyle Türkiye ve Bağdat işbirliği halinde bir takım hamleler içerisinde, PKK ile KYB ve İran da bunun sanki karşısında duruyor ve buna itiraz edecekmiş gibi bir hazırlık içerisinde, ama o ses daha fazla çıkmıyor şimdilik. Bir sessizlik var orada, öyle diyelim.
Yani orada bir sessizlik var mı? Çok emin değilim. Yani bu Moskova'daki saldırıyı, IŞİD'in üstlenmesi falan, sonra hani üzerine şimdi konuşulabilecek kadar elimize malumat yok. Ama yani hiç masum bir şey, masum derken yani bu bölge dinamiklerinden bağımsız bir şeymiş gibi görünmüyor söz temsil. Burası çok stabil olmayan bir bölge
Evet.
ve her an her bir tek taşın oynaması, her şeyin yerinden oynamasına sebep olabilecek kadar kaygan bir zemin var ortada. Dolayısıyla da geçen sefer söylemeye çalıştım. Yani bu devletler arası müzakerelerin ve mutabakatların neye tekabül ettiği, ne kadar iş görür olduğundan çok şüphem var.
Şimdi
Bu
istersen Moskova saldırısıyla da bağlantılı olabilecek şekilde Suriye kısmında ilave edelim burada. Şimdi bir süredir Erdoğan Esad'la görüşmek istiyor idi, ama Esad buna itiraz etti, görüşmedi. Burada PYD'nin, YPG'nin Amerika tarafından desteklendiği söz konusu. O biliniyor zaten. Buna karşı Türkiye mücadele etmek istiyor, Amerika Birleşik Devletleri'ni geriletmek istiyor. Ama Esad'ın burada YPG ile mücadele etmediği, hatta işbirliği yaptığı, hatta Rusya'nın da bu işbirliğinin bir parçası olduğu, İran'ın da burada Esad, YPG ve Rusya olarak bir araya geldiği düşünülüyor. Türkiye'de Irak ile Suriye arasındaki sınırı güvenli bölge haline getirip buradan PKK'nın geçişini engelleyecek gibi bir plan hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyor. Tam da bu sırada işte Moskova'daki saldırı gündeme geldi. IŞİD olduğu şeklinde bir üstlenme oldu, ama sonradan öyle değil diyenler de var. IŞİD yapamaz
yani
diye.
sonuçta IŞİD'in üstlenmesinin bile kendi başına bir manası var. Bu IŞİD'i kendi başına yapamayacak olduğu bence de malum da, ama yani bunu her kim kotardıysa IŞİD'in üstlenmesini sağlamış olması vesaire bir mana taşıyor. Ve işte sen hani işin bir tarafını anlattın. Öteki tarafı da var yani Suriye'de işte rejim yani Esad karşıtı bir takım tırnak içinde cihatçı örgütler var. Bunların arkasında Türkiye var. Yani sen şimdi benim terörist bellediğim Suriye'de Suriye toprakları içinde şunları yapıyor. Ey Suriye bunlara gerekeni yap diyorsun ama Suriye topraklarında Suriye rejimiyle mücadele edenlere arka çıkıyorsun. Onlarla iftarda buluşmak üzere gittiğinde taarruza uğruyorsun filan ya yani böyle üstelik de bunu yapan istihbarat teşkilatı başkanı. Hani bir sivil siyasi otorite değil yani. Yani böyle abuk sabuk bir yıl bir şeyler var yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani nispi olarak konforlu bir alanımız vardı yani işte bölgede İran, Rusya ve Türkiye'nin birbiriyle çelişen menfaatleri var ve bunlar ikişer ikişer bir araya gelip diğerine karşı oyun kuruyor idiler. Biz böyle büyüdük değil mi? Yani söz sonuçta 30 yıl bu geyikle büyüdük. Biz şimdi kimin eli kimin cebinde belli değil. İran'la Rusya güya ittifak halindeler ama pekala karşı karşıya gelebiliyorlar. Türkiye ile daha doğrusu mesela bölgedeki en Amerikancı güçler İran'la masaya oturuyorlar. Suudlar, Birleşik Arap Emirlikleri İran'la masaya oturdular. Biz böyle yine masanın dışında tuhaf biçimde kaldık. Yani İsrail'in yaptıkları üzerinden yani İran'ın düştüğü bir pozisyon var şimdi gibi böyle o
Orta
bizim
Doğu'da düzen kuran bir ülkeydik. Şimdi Orta Doğu'da kurulan masaların hiçbirisinde sandalye elde edemeyen bir konuma geldik gibi de duruyoruz.
yani ben hani eskiden de çok düzen kuran bir ülke idik manası diye düşünmüyorum. Erdoğan'ın ilk dönemlerinde böyle bir ihtimal belirdi ve Erdoğan bu ihtimali son derece kötü kullandı diye düşünüyorum. Ama hani biz burada hep yanlış yani bölge sosyolojisine yabancı bir unsur olarak kaldık yani çok uzun bir süre boyunca. Gibi sonuçta burada hani burası çok su kaldırır. Bütün bunları bu program çerçevesinde oturup da konuşamayız. Ama hani bu son dönemde bu Çin'in kuşak yol projesi gündeme geldiğinden itibaren de böyle bir yollar, güzergahlar, ticaret yolları filan böyle bir saplantı var. Bunun ne manaya geldiğini bilmiyorum. Yani bundan 30 yıl önce konuşuluyor olan hadiseler boru hatlarıydı. Şimdi yollar konuşuluyor. Bu boru hatlarının o kadar konuşulmayı hak edecek kadar nasıl diyeyim stratejik bir etkisi var mı oldu mu ondan emin değilim. Bu yolların da çok ciddi bir etkisi olacağını zannetmiyorum ama hani tamamen uzmanlık alanım dışında bilmiyorum ama yani geçmişten gelen şeylerle daha doğrusu benim merceğime odakladığım yerler sosyoloji olduğu için bana diğerleri çok tali görünüyor yani. Türkiye'de bu hızlı tren hatları kurulmaya başladığı zaman bunun çok anlamlı bir demografik ve sosyolojik değişime yol açabilecek olduğunu düşünmüştüm. Yani bir Sivaslı'nın İzmir'e mesafesini çok kısalmasının Türkiye'de birçok şeyi yerinden oynatabileceğini düşünmüştüm. Olduğu kadarıyla bu hızlı tren hatları bu sonucu doğurmadı gibi görünüyor bana. Yani Konya'yı Eskişehir'e bağladık, İstanbul yolunu kısalttık ama bu Konya'da ve Eskişehir'de benim beklediğim türden
Şey olmasın.
dönüşümlere yol açmadı yani. Yani çok da kısa süre denebilir ama mesela diyelim ki işte bu İstanbul'u işte Gebze'yi Halkalı'ya bağlayan hat mesela İstanbul'un içinde bu etkiyi yaptı.
Evet.
Yani Kadıköy'ü tepeden tırnağa değiştirdi yani. Her şeyiyle değiştirdi. Yani Kadıköy'deki gece hayatı ve işte gençliğin buluşma tarzı vesairesi falan tepeden tırnağa değişti. Şimdi buna benzer bir şey.
Neyse birinciliği aldı Taksim'den ve Beyoğlu'ndan.
Evet.
Yan caddesinden Kadıköy.
Dolayısıyla şimdi hani benim beklediğim sonuçları işte bu küçük bir şeyde değiştirdi ama Konya'da Eskişehir mesela Eskişehir hem Ankara'ya hem İstanbul'a hızlı trenle bağlandığında bunun Eskişehir ekonomisine çok ciddi hasar verebilecek olduğunu düşünmüştüm. Yani şöyle düşünmüştüm. Yani sonuçta Eskişehir'in nispi olarak daha varlıklı olan kesimleri alışverişlerini Ankara'da, İstanbul'da yapmayı tercih edecekler. Kadınlar kuaföre İstanbul'a gelecekler gibi, yani çok egzajere ederek anlatıyorum. Böyle bir etki yapmadı. Tersine bir etki yaptı. Yani Eskişehir o hengamenin içinde bir çekim merkezi halini alınca bu sefer işte insanlar akın akın Eskişehir'e gitmeye başladılar. Tersine bir etki yaptı. Ama hızlı tren olmasaydı o etki olmayacak mıydı? Olacaktı yine büyük ihtimalle. Çünkü gelenler hızlı trenle gelmiyorlar çoğunluğu gibi. Şimdi uzatmayayım. Yani hani ana hatları itibariyle bu hikayelerin işte Süveyş'e ikame edecek bir yol projesinin filan çaresizlik içinde üretilmiş bahaneler olduğunu düşünüyorum. İşin öteki tarafında devletlerin da söyledim, yani burada böyle Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Irak devleti yetkilileriyle ve onların işte Erbil'deki yetkililerle bir araya gelip bir takım kararlar vermeleri uygulanabilir şeyler midir? Değil. Yani benim gördüğüm kadarıyla bunlar uygulanabilir şeyler değil. Ortada bir Kürt realitesi var. Bu Kürt realitesi nasıl değişiyor? Buna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve işte o zaman olay Irak'tan Suriye'ye, senin dediğin gibi bir ağırlık merkezi Irak'tan Suriye'ye kayıyor. Çünkü Türkiye'den de Irak'tan da çıktı gibi görünüyor şey. Asıl hadise. Ağırlık merkezi işte o Suriye'deki iktidar boşluğundan faydalanan bir Kürtlük yarattı. Bunun akıbeti hakkında tahminde bulunamıyorum. Çünkü tahminde bulunabilecek gibiydik. Bundan 3 yıl önce tahminde bulunabilecek gibiydik ama Rusya-Ukrayna savaşı ve işte akabinde gelen bu yeni soğuk savaş diyeceğimiz şey, eğer olacaksa veya yani şimdiki durumda kotarılmaya çalışılıyor olan şey, Kürtlerin kolaylıkla satılabilir olduğunu ya da öyle bir ortama girdiğimizi gösteriyor. Yani bu büyük ölçekli bir soğuk savaş olacak ise yani herkes kurban edilebilir buna. Dolayısıyla şimdi ben o kadar emniyetle Kürtlerin akıbeti hakkında konuşamıyorum. Türkiye'nin içine girecek olursak, Kürtler geçen mahalli seçimde kayıtsız şartsız, bunu da bilmem 40. defa söylüyorum, bıktırdım kusura bakmasın izleyiciler. Geçen sefer verdikleri kararla zaten kendi ayaklarını prangalamışlardı. Mantıklıydı, anlamlıydı vesaireydi falan. Bunları konuşmuyorum yani. Realitede Kürt siyaseti kendi kendisini prangalamıştı. Prangaladığı yer eğer başarı kazanmış olsaydı, ana hatları itibariyle tablo neydi? Biz 2015 şey geldiğimizde Türkiye'deki Kürt siyaseti stratejik bir tercih yaptı. Bunu böyle deklare etmiş olduğunu falan söylemiyorum yani. Yaptığı tercih şuydu. Kürtlerin hakları konusundaki mücadeleyi Türkiye'nin demokratikleşmesine endeksledi. 2015'te Demirtaş'ın yaptığı işi bugün baktığımız şekilde böyle yorumlayabiliriz. Sosyolojik tabanı itibariyle olay böyle oldu. Yani ne olmuş oldu? Türkiye'de demokratikleşme talebi daha yüksek olan, daha yüksek standartlarda bir demokrasi talebi olan kesimler Kürtlerle, yani Kürt olmayan kesimlerde Kürtlerle işbirliği yapmayı tercih ettiler. Bu sonucu doğurdu. Öyle değil mi ya, şimdi 7 Haziran seçimleri ana hatları itibariyle buradan Kürt siyasetine kendisinden daha büyük bir
Türkiye'leşmek
ağırlık.
diye onu Türkiye'leşmek diye de ifade etmişlerdi. Yani
Evet.
Türkiye'nin demokratikleşmesiyle dediği gibi kendilerinin demokratik hakları elde etmelerini aynı düzlemde gördüler.
Evet. Bu şimdi Kürtlere Kürtlükten daha büyük bir hedef vermek manasına gelir ve siyaseten son derece sağlıklı bir şeydir. Eğer arkasında durabiliyor isen. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kendisini nasıl meşrulaştırdı? Mazlum milletlere ilham veren bir millet olmakla Türklüğe kıymet kattı. Ve biz uzun süre bunu tepe tepe kullandık, öyle değil mi? Hala kullananlar var yani. Böyle kendisinden daha büyük bir iyiliğin öznesi haline getirilmesi, bir öznenin siyaseten son derece verimli bir şeydir. Ve Kürtlere 2015'te Kürt siyasetçileri böyle bir misyon biçtiler. Bırakın Kürtlüğü, biz Türkiye'nin demokratikleşmesinin neferi olacağız dediler ve bu Kürtlüğe değer kattı. Şimdi baktığım zaman ben kendi hesabıma, eğer zaten o yapılmamış olsaydı Kürt siyaseti o momentumu yakalayamayacaktı diye düşünüyorum. Burada geniş bir parantez açayım izin verirsen yani.
Şunu da sorarak şey yapayım size. O dönemde aslında Türk soluyla da Kürtlerin birleştiği, buluştuğu bir dönem oldu ve şey genişledi, paydası genişledi.
Şimdi burada Türk solu dendiğinde evet böyle bölük pörçük sayısız özne var. Partiler küçük küçük küçük küçük ve bunları Öcalan'da HDP'de çok önemsedi. Ben hiç öyle yani ben onları tam altılı masadaki işte şeyler gibi görüyorum yani Deva Partisi, Gelecek Partisi falan gibi görüyorum. Kendi başlarına yani onlar olaya eklemden deselerdi herhangi bir kaybı olmayacaktı HDP'nin. Ama yani onlar kendilerini çok önemsiyorlar. İşte HDP onları çok önemsedi filan falan. Ama aslında o sol partilerin isimlerini bile sayamayacak büyükşehirli genç Türk nüfus HDP'ye oy verdi. Yani onlar böyle o sol partileri falan tanıyorlar. Onların peşinden gidip HDP'ye oy vermiş değiller. Yani onlar dünyadaki genel eğilimlerin içinde işte belli bir pozisyonu ya da şöyle hissetmiş ve işte Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde Kürt meselesinin de önemli bir problem olduğu, engel olduğunu öngörmüş, böyle düşünmüş ve Kürtlerin de benzer bir frekansa gelmesi yüzünden de HDP'ye oy vermiş olan bir kesim yani. O Türkiye solu denen şeyin zaten bir hükmünün olduğunu düşünüyorum. Belki aralarından tipi çıkarabilirdik. Onu da çıkaramadık yani. Çıkmadılar yani.
Evet.
Şimdi de çıkacakmış gibi görünmüyorlar bu mahalli seçimde de. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O ufak tefek şeylerin arasından sahiden de anlamlı bir özneyi Türkiye seçip çıkartıp kendisine bir sol inşa edebilirdi. Ama Türkiye'nin solunun böyle bir dünyayı ve Türkiye'yi doğru okuma refleksi olmadığını görüyoruz. Bunun karşılığı da yok dolayısıyla. Ama HDP kendisine bir karşılık yaratmıştı ve öyle solla vesaireyle ilişkisi sebebiyle değil. Çok net bir biçimde yani daha demokratik, daha yüksek demokrasi standartında bir Türkiye talebi olanların desteklediği bir şey olmuştu. Şimdi buradan geri dönüp baktığımız zaman biz aslında başka bir stratejide hiç çalışmayacak olabilirdi. Yani Kürtçü, Kürt milliyetçisi bir strateji Kürt siyasetini çok kabız bırakabilirdi. Burada bir parantez açayım şimdi izin verirsen. Konuyu dağıtmış gibi görüneceğim de toparlayabilirim diye bir ediyorum. Şimdi pandemiden önce Netflix'te Pandemi diye bir belgesel yayınlanmıştı ve o belgeselde ben yazmıştım yani. Böyle gözümüzün içine sokarak işte Amerika'da bu pandemiyle ilgili şeyleri organize eden kadının Müslüman olması ve işte onun İslami ritüellere özen gösteriyor olması gözümüze sokulmuştu. Yani ortada fol yok, yumurta yok yani. Amerikan taşrasında bir kadın hekimin üzerinden işte o hekimin yine Hristiyan ritüellerine bağlılığı, yine işte Mısır-Lübnan arasında gidip gelen bir profesörün pandemi konusundaki çalışmaları üzerinden onun İslam'a bağlılığı ve Hintli bir bilim insanının da Hindu geleneğine bağlılığı böyle gözümüze sokulmuştu. Yani pandemiyle ilgili, pandemiden önce pandemiyle ilgili, muhtemel bir pandemiyle ilgili dünyada yapılan çalışmaları belgesel olarak anlatan bir şeydi. Bu çalışan, nasıl diyeyim, bilim insanı statüsündeki insanların dinle ilişkileri ve farklı dinlerle ilişkileri böyle gözümüze sokulmuştu. Ya bir dakika ne oluyoruz, Netflix ne yapmaya çalışıyor demişiydim. Şimdi geçen hafta Netflix'te bir dizi yayınlandı. Bir Çinli'nin bilim kurgu romanından uyarlanma. Romanı pek beğenmemiştim ama şimdi çok iyi hatırlamıyorum romanı da galiba diziyi yaparken romana sadakat göstermişler. Sadece bir konuda yani romanda merkez Çin'deyken şimdi Londra'ya taşımışlar. Ve Londra'nın demografisine uygun bir biçimde filmde neredeyse aynı millete iki kişi yok. Yani Çinli var, Hintli var, Pakistanlı var, siyahi bir Amerikalı var, galiba Vietnamlı olan birisi var, Meksikalı var. Herkes var yani. Bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ama yani buradan yola çıkarak bak Netflix bize böyle işte bir şeyleri empoze ediyor, etmeye çalışıyor falan çıkarımları yapmıyorum yani. Çünkü aslında biliyoruz ki Londra öyle yani. Yani olmayan bir şeyi anlatmıyor bize. Bir haftadır Türkiye işte Karabük mevzuyla şey yapıyor. Yani 130 bin nüfusu olan bir yerde 13 bin yabancı var ve bu yabancılar yani listesi yayınlandığı zaman dumura uğruyorsun. Neredeyse 200 ülkeden ya
Gelin.
Birleşmiş Milletler gibi yani. Şimdi dünya böyle bir hala almış ve devletler meşruiyetlerini aldıkları ulusları kaybetmişler yani. Teknik olarak çok giderek daha kontrol kabiliyeti yüksek hale geliyorlar mı? Geliyorlar ama altları boşaldı. Bunu demin ki mezun arası bu parantezi niye sokuyorum? Şimdi bu dünyada bir Kürt asabiyesi üzerinden devletleşmek ve o devlet üzerinden Kürtlüğü nasıl diyeyim kurtarmak, yani Kürtçesinden Kürt kültürü neyse devlet ne için var ise yani onu kurtarmak, Kürt ekonomisini kurtarmak falan olacak iş gibi görünmüyor. Dolayısıyla eğer Kürtlük üzerine, Kürtçülük üzerine gidilmiş olsaydı 2015'ten itibaren muhtemelen şimdiki kadar bile
Bir etkisi
bir
kalmayacak.
ağırlığı,
Partinin yetkisi bu kadar bile olmayacaktı diyorsun. Doğru.
evet, bir ağırlığı olmayacaktı yani. Şimdi Kürtler, Türkiye'deki Kürtler itibariyle baktığımız zaman bu tırnak içinde maruz kaldıkları ayrımcılığı giderebilmek için uzun süredir biliyorsun aralarında önemli bir kesimi ümmetçilik üzerinden yani Müslümanlık üzerinden bir ortak payda inşa etmeye çalışıyorlardı ve bunlar AKP'de, daha önce Refah Partisi'nde sonra AKP'de önemli bir pay sahibi oldular, rol sahibi oldular yani. Yani bu bize yine parantez içinde söyleyeyim. Bize neyi gösteriyor? Şimdi din bölüyor mu? Bölüyor. Ama öte taraftan da birleştiriyor. Yani bu bölmeklerle birleştirmekleri birbirinden bağımsız olarak ele alamayız, alamazsınız. Yani bir şey bölüyorsa başka bir yerde bir şey birleştiriyordur. Şimdi senin en başta yaptığın girişte olduğu gibi Irak, Kürdistan'ı, Türkiye falan bir araya geliyorsa İran'a karşı bir araya geliyor. Orada bir çizgi kalınlaşıyor. Eğer İran'la Türkiye'yi bir araya getirmeye kalkacaksan Rusya'yla Türkiye arasına kama giriyor. Yani her birleştirme bir bölme işlemidir aynı zamanda. Böyle her şeyi bir araya getirmek olacak iş değil yani. Ancak Karabük olursan oluyor. O da ne kadar bir araya getiriyor onu da görüyoruz. Yani oraya bir araya getirdiği zaman Türkiye'nin ulusalcıları feveran ediyor bu sefer. Gibi yani sonuçta Kürtlük derdinde olanların Kürt olup da Kürtlük derdinde olmayanlar da vardı Türkiye'de. Ama Kürtlük derdinde olanların iki tane farklı stratejisi vardı. Birisi işte İslamcı çizgiden giderek ümmet temelinde bir birleşme sağlamak. Ötekisi de işte daha milliyetçi bir çizgiden, Kürt milliyetçisi bir çizgiden bağımsızlık için diyebileceğim son tahlilde yani son tahlildeki hedefi olsa olsa bağımsızlık olabilecek olan bir çizgisi vardı. Bir de sonuçta asimile olmuş diyebileceğimiz bir Kürtlük var idi. O asimile olmuş Kürtlüğü de kendisine katarak daha evrensel, demokratik bir takım hedefler çerçevesinde HDP anlamlı bir iş yaptı. O Kürt milliyetçiliğinde bu anlamda ıslah etmiş oldu. Yani daha az ayrılıkçı, daha demokrat bir toplum yarattı diyelim. Kürt asabiyesini bu anlamda dönüştürdü. Bu kadar süreçte ne kadar olabilirse yani. Zaten o tohum olmasaydı, öyle bir imkan olmasaydı bir siyasi parti, bir Selahattin Demirtaş'la bu iş olmazdı. Ama zaten öyle bir zemin ve uluslararası düzeyde de böyle bir iklim olduğu için 2015'ten itibaren HDP o imkanları kullanarak bir iş yaptı. Yaptığı işin muhtemelen kaçınılmaz şartı işte 2019'da antidemokratik AKP iktidarına baraj koymak idi. Şimdi bu işi yaptığı zaman Kürtlerin açısından baktığımızda ve tüm dünya konjonktürüne baktığımızda bu işi yapması anlamlı görünüyor. Fakat bu işi doğru yapamadıklarını düşünüyordum 2019'da. Hala öyle düşünüyorum. Bu işi yanlış yapmanın bir faturası oldu. O faturayı 2023 Mayıs'ında ödediler. Şimdi de çok araya sıkışmış durumdalar. Öyle görünüyor yani.
Evet. zihin parçalanması var en azından bir parçalanma olmasa bile. Bazıları yolu tek başına devam edelim diyor. Bazıları iktidarla kol kola gidelim diyor. Bazıları da yok kent işte şey sözleşmesi adı altında uzlaşması adı altında bir CHP ile beraber olalım diyor. Üçe bölünmüş gibi bir hal var yani. Bir yandan da Kandil var, bir yandan Edirne var, bir yandan İmralı var. İşte bir şey seçim sonrası yeniden çözüm süreci başlasın diyenler var. Böyle bir çoklu bir yapı.
Ya şimdi ana hatları itibariyle hani geçen hafta içinde konuştuğumuz Fenerbahçe Galatasaray gerilimine benzer bir biçimde Türkiye'de sanki herkes AKP ve CHP, daha doğrusu AKP artı MHP ile CHP arasında tercih yapmak zorundamış gibi bir hava oluşturulduğu için şimdi kaçınılmaz olarak demin kendi problemleri bunların hangisine yarayacak? Yani Trabzonspor'un oynadığı futbol Fenerbahçe'ye mi yarayacak, Galatasaray'a mı yarayacak diye bakılıyor olduğu için zaten orada bir sıkışıklık var.
Evet.
O sıkışıklığın bir takım tezahürleri var. Ama benim hani o sıkışıklıktan o kadar da çok etkilenmeyecek, daha nasıl diyeyim, siyasetin içinde pişmiş işte mesela Leyla Zana gibi oyuncuların daha geniş perspektiften oyuna bakabileceğini tahmin ettiğimiz Demirtaş gibi oyuncuların günceli daha uzun vadeli hesaplardan ayıklayabilecek kadar görmüş geçirmiş olanların yaptıklarına baktığımız zaman onlar böyle hani şeylere pek çok müracaat etmiyorlar. Yani AKP mi CHP mi veya işte bir çözüm süreci olsun kiminle olur vesaire gibi şeylere çok itibar etmiyorlar gibi görünüyor. Ana hatlar itibariyle onların derdi hareketin kaybetmiş olduğu momentumu yeniden kazanması için bir çaba olarak görünüyor ama bu sefer bizi yani Türkiye kamuoyunu daha demokratik bir Türkiye için bir Kürt hareketi olarak da ikna etmeye çalışmıyorlar. Çok içe kapandılar yani.
Evet.
Çok kendi dertlerine düştüler. Leyla Zana'nın Diyarbakır Nevruzu'ndaki konuşması falan bende bu intibağı bırakıyor. Selahattin Demirtaş'ın küstüm oynamıyorum manasına gelebilecek çıkışından sonra Başak Demirtaş'ı sahaya sürmesi sonra işte vesaire de bana bu intiba bırakmıştı. Çok yani şimdi bir dakika bir üstümüzden sel geçiyor. Bu selde boğulmayalım. Sonrasını sonra düşünürüz diyen bir aklı selim var gibi görünüyor bana. Ama işte bu o zaman da olay şeye geliyor yani. Bize ne kardeşim Kürtlükten? Ben yani zaten Kürtçe konuşmuyorum. Çocuğum da Kürtçe konuşmuyor. Gelmişim İstanbul'da yaşıyorum. Hani tamam iyi hoş hani bir Kürtlüğümüz yüzünden zarara uğramayalım ama Kürtçülük yapmanın da alemi var mı diyenleri de püskürtüyor bu tutum bu sefer yani. Sen yıllarca demişsin ki bu kesime İstanbul'da, İzmir'de kendisine bir yer edinmiş olanlara demişsin ki derdimiz Kürtlük değil. Derdimiz demokratik bir Türkiye. Demokratik Türkiye olursa zaten Kürtlük de nefes alacak demişsin. Sen bunu dedin diye sana inanmış olduğundan değil yani. Zaten kendi sosyoekonomik konjonktürü öyle olduğu için yani İzmir'de, İstanbul'da Kürtlerin dertleri Diyarbakır'da Kürtlerin dertleriyle bir değil ki. Yani Diyarbakır'da Kürt'ün başına seçtiği adamın yerine kayyum atanıyor yani. Burada tablo öyle değil ki yani. Dolayısıyla o oradan rücu ettiğin zaman ortaya çıkan tablo çok HDP'nin zamanda topladığı kalabalığı toplayacakmış gibi görünmüyor. Burada tabii şöyle bir sıkıntı da var. Yani DEM Partisi şimdi İstanbul'da oy kaybına uğrayacak ve bu oy kaybı işte zaten Kürtler AKP'ye karşılar. O yüzden filan diye yorumlanacak. Yani, halbuki tablo şu yani Eskişehir'de Zevzek AKP adayı çıkmış. Demiş ki Eskişehir'de %3 DEM Parti oyu var ama araştırmalar %0,1 gösteriyor. 2,9 nereye gitti? CHP'ye gitti. Ey milliyetçi kardeşlerim filan diye şimdi buradan kendi paçasını toplamaya çalışıyor. DEM düşmanlığı üzerinden, Kürt düşmanlığı üzerinden. Ve dolayısıyla şimdi aslında bambaşka sebeplerle zaten yani deminden beri anlatmaya çalıştığım sebeplerle zaten DEM'e oy vermeyecekti olan Kürt seçmen ve işte AKP kendisine, AKP MHP koalisyonu kendisine tehdit olarak kendisini konumladığından yani Kürtlerin böyle yorumlamasına lüzum yok ki. AKP, MHP böyle yapıyor yani. CHP'ye oy verecek olan üzerinden böyle bir yaftalama olacak. Ben tahmin ediyorum ki DEM Parti'nin şeyinde, genel merkezinde, ya bunun seçim sonrası bunun üstesinden nasıl geleceğiz kaygıları şimdiden başlamıştır yani.
Yani ne yapsa
Ama
yaramayacak. Ya CHP'li işbirliği yapmış olacak, öyle suçlanacak, ya da iktidara çalıştı, iktidarla yan yana geldi, CHP'yi kaybettirdi diye suçlanacak.
İki taraf da böyle suçlayacak. Mesele orada değil yani. Mesele öyle veya böyle DEM'in ittifak yapabileceği sosyal kesimler.
Evet.
Yani atıyorum Oksijen Gazetesi'nin okurları türünden sosyal kesimler. Yani Kürt olmayan ama DEM'le işbirliği yapabilecek olan sosyal kesimler
2015,
Kürtleri her seferinde
2015'te yapmış
sattılar.
olan, 2015'te yapmış olanlar.
Evet. O kesimlere hitap eden tırnak içinde Türkiye'nin entelijansiyası Kürtleri her seferinde sattılar. Yani 7 Haziran'da HDP şu kadar oy aldı. 1 Kasım'da oradan geriye düştü. Ama yani 1 Kasım'da seçimin kaybedilmesi doğrudan Kürtlere fatura edildi. Halbuki yani o coğrafyada devletin olaya nasıl müdahale ettiği bariz bir biçimde görünüyordu. Sonrasında da yani Kürtler 2019'da Kürtler son derece karşılıksız bir biçimde Türkiye'nin demokratlarının diyelim yanında durduklarında Türkiye'nin demokratları artık oradan sonra Kürtlerin yanında durmadılar. Yani sanki bu Kürtlerin borcuymuş gibi bir algı var demeye çalıştığım. Kürtler bunların karşılığını alabilmiş olsalardı, o yaptıklarının karşılığını alabilmiş olsalardı Türkiye başka türlü olacaktı. Daha iyi olacaktı, daha kötü olacaktı onu bilmiyorum. Yani DEM Parti'nin yönetim kademelerinde problemler başka olacaktı yani. Ama şimdi geldiğimiz noktada yani kimseyi memnun etme şansı yok senin dediğin gibi yani. Ne yaparsa yapsın. Kürtler de memnun edemeyecek. AKP seçmeni de memnun edemeyecek. CHP seçmeni de kimseyi de memnun edemeyecek ve böyle bir sıkışıklıkları var gibi görünüyor bana. Ana hatlar itibariyle ikiye bölünmüş idiler. 2015 öncesinde dediğim gibi yani işte ümmet bazında bir birliktelik medet umanlarla milliyetçilik yapanlar. Bu hikayede işte o milliyetçilik yapanlar biraz ıslah edilmişlerdi. Şimdi görünen tablo ki o milliyetçilik yapanların üzerine kendi şeyini inşa etmeye çalışıyor DEM Parti. Dolayısıyla bir dışarıda kalmış daha demokrat bir kesim kaldı Kürt hareketinin içinde. Şimdi Kürt hareketi bu anlamda bakınca üçe bölünmüş oldu yani. Ana hatları itibariyle ikiye bölünmüş olan şimdi üçe bölünmüş oldu. Bunların bir araya getirilmesi bu dünya konjonktüründe çok kolay görünmüyor. Ama hani Kürtlerin sadece Türkiye'de bu anlamda sıkışık olmadıkları, güneyde de, sınırın güneyinde de başka başka sıkışıklıklar yaşadıkları görülüyor. Bütün kaynaklarını, duygusal, moral kaynaklarını yani, örgütsel kaynaklarını Suriye'ye, Rojova'ya yıkmıştı şey, Kürt hareketi bir süredir. Yani ağırlığı taşıyan ayağı oraya koymuştu. Eğer orada bir kayma meydana gelirse zaten kolaylıkla toparlayamayacak hale gelebilir Kürt hareketi. O, bir tarafı da o işin yani. İran'ın da burada tabii olarak Türk hariciyesinden daha stratejik düşünüyor olduğunu düşünüyorum. Hatta Rus hariciyesinden de daha stratejik düşünüyor olduğunu düşünüyorum. Amerikalılardan çok daha stratejik düşünüyorlar. Dolayısıyla eğer Kürtler üzerinden bu bölgede bir Kürtlerin sıkışıklığı üzerinden bir siyaset üretilecek olursa İran bizim kolumuzu büker diye de düşünüyorum. Hani o orta vadeli hikaye yani şu seçim için çok anlam taşımıyor. Seçim için ne anlam taşıyor? Yani işte yine AKP'liler demin sözünü ettiğim gibi yani siz bilmiyorsunuz orada şeyin arkasında gizli pazarlıklar var. İşte varsa var yani gizli veya açık yani sonuçta bu meşru bir parti diyemediği için bu taraf bu iş çalıştığı kadar çalışıyor ama bir yandan da zaten yalama oldu yani o da yalama oldu.
Ama bu seçim sürecinde bir faktör daha var. O da işte seçim sonrası yeniden çözüm süreci başlar mı meselesi başlayacak, ya da bir takım pazarlıklar yapıldı meselesi, işte kayyumların atanmayacağı, seçilenlerin devam edeceği, ya da bir suçu varsa da yeniden meclis içerisinden seçilerek devam edileceği gibi arka planda görüşmelerin olduğu şeklinde bir de değerlendirme var. Bu Nevruz kutlamalarında da görüldü. İktidar bu Nevruz kutlamalarında olabildiğince her yerde kolaylaştırıcı, yardımcı bir pozisyondaydı. Gerçi bazı tutuklamalar oldu ama o da hani kendi tabanında mesaj için sanki olmuş gibi izlenim uyandırdı herkeste. Bu da aslında seçimi etkileyecek bir başka faktör. Yani seçim sonrası çözüm süreci başlasın diyenler, yani başlatalım diyenlerin davranışıyla yok ya bir şey çıkmaz, böyle bir şey olmaz diyenlerin tutumu da demin politikalarını etkiliyor gibi ya da tabanı etkiliyor gibi.
Valla benim gördüğüm tablo pek böyle değil. Yani Türkiye'de işte seçim sonrası bir çözüm süreci lafı edenler böyle hani çok gevşek ağızlı insanlar. Yani nasıl böyle bir hayal kurduklarını bilemeyeceğim ama hani zaten ettiği lafın arkasında durmaya da pek duracak gibi de görünmüyor. Yani insanlar bu lafları ediyorlar. Türkiye'de aklı başında herhangi bir Kürt'ün veya başka Kürt olmayanın bir demokratın veya antidemokratın seçim sonrasında bir çözüm süreci beklentisi içinde olduğunu zannetmiyorum.
Orada ama Leyla Zana'nın açıklaması vardı. Leyla Zana Ocak ayında dedi ki Nevroz'da Erdoğan artık süreci dondurucudan çıkarmalı diye bir laf etti. Ahmet Türk de bu süreçte evet Kürtlere zulmediyor bu iktidar ve Erdoğan ama Kürt meselesini çözebilecek yegane siyasetçi de Erdoğan şeklinde oradan bir beklentiyi dile getirdiler ya.
Ben yani işte onları böyle okumadım yani. Leyla Zana deme veya işte Kürt hareketine yönelik iktidardan gelen baskıyı, siyasi baskıyı siyaseten iktidara yansıtmak üzere bu lafları ediyor. Yoksa bir beklentisi olduğundan değil. Olması gereken budur diyor yani. Yani olması gereken budur. Burada iktidar var. Siyasi bir iktidar var. Yani biz kendi kendimize böyle bu problemi çözemeyiz. Bu problemi çözmesi gereken siyasi iktidardır. Çözülmüyorsa faturası siyasi iktidara çıkarılmalıdır diyor. Yani buradan ha bu çözülebilir bu problem dediğini çıkartmıyorum ben. Normal siyasi bir tutum alınıyor burada. İktidar açısından da iktidar her konuda tutarsız zırva iş yapıyor vesaire. Bu konuda son derece tutarlı yani son derece anlaşılır bir tavrı var yani. Kürtlerle kavga etmemeye çalışıyor. Sıradan Kürtle kavga etmemeye çalışıyor. Kürtler adına siyasi pozisyon alan en düşük seviyedeki insana bile şey muamelesi yapıyor. Düşman muamelesi yapıyor. Yani o ayrımı çok net yani. Şimdi Nevruz'un kutlanmasına göz yumuyor ama işte KCK ya neyse yani herhangi bir yerde, herhangi bir örgütte ya da bir gazetede bir şey yapıyor olan kim varsa onları topluyor. Siyasetçisiz bırakıyor yani Kürtleri. Ve bu yani şu anda Türkiye hapishanelerinde yatanların önemli bir bölümü KHK'lardan cemaatçi şeyiyle yatıyorsa önemli bir bölümü de Kürt siyasetinde herhangi bir şiddet uygulamadan yani işte orada bir köşe yazmış, burada bir açıklama yapmış filan insanlar yani. Dolayısıyla bence ben çok anlaşılır buluyorum ya yani şey siyasi iktidarın politikasını son derece anlaşılır buluyorum ya yani. Ben Kürt olarak her şeyi yapabilirim. Kürtçe şarkı söyleyemem. Yani siyasallaştıracak
Evet.
işleri yapamam. Ama yani yaptığım zaman tepeme biniyorlar yani. Şey
Gerçi
çok net.
Leyla Zana evet hani buzdolabından çıkarmalı filan dedi Erdoğan için ama o çözüm sürecini 2000'den değil 1993'ten başlatıyor. Özal'la Öcalan'ın işte o ilk defa bir işte bunu nasıl çözeriz diye düşündükleri ve bir adım atmaya niyetlendikleri bir süreçten el alarak bakıyor. O açıdan biraz farklı. Bir de şu dikkati çekti. Leyla Zana, Nevroz'a, işte Diyarbakır'daki Nevroz'a 12 yıl aradan sonra yani uzun bir aradan sonra katıldı. 12 yıl değil belki 6-7 yıl sonra. Ama Mehmet Öcalan'la ve onunla el ele tutuşarak geldi. Bu da ayrı bir mesaj gibi geldi bana.
Evet, kamuoyuna, kendi kamuoyuna, herkes kendi kamuoyuna her mesaj verme fırsatını kullanıyor. Herkes kendince hangi sembolün nerede ne kadar iş yapacak olduğunu düşünüyor. Buna göre pozisyon alıyor. Yani Leyla Zana'nın kendisinin bu kadar suskunluktan sonra sahaya çıkma ihtiyacı hissetmesi de zaten adının sembolik anlamı yüzünden oluyor. Şimdi temel meselemiz şu. 93'te Öcalan'la Özal'ın yani bir ortak çözüm arama teşebbüsü olsun. Daha sonrasında işte bu Oslo vesaire üzerinden çözüm süreci vesaire olsun. Bunların arkasında yatıyor olan şey Kürtler silahlı olarak rahatsızlık verecek, yani bir güç gösteren bir özneydiler. 2015'te siyaseten bir güç gösteren bir özne olarak pazarlık masasına oturabilecek cevvaliyeti gösterdiler. Siyaset güç üzerinden yürür. Yani böyle senin benim ah ne kadar şöyle bir ülke olsa falan dememizle olacak iş değil bu yani. Kadınlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir takım mevzileri kazandılar. Çünkü yani işte güçlerini gösterdiler yani. Eğer o tırnak içinde gelişmeler gerçekleşmezse rahatsızlık verecek durumdaydılar. Temel mesele budur. Şu anda Kürtlerin elinde siyaseti, Türkiye kamuoyunu ve o kamuoyunu yönlendiren siyaseti masaya oturtacak herhangi bir güç yok. Yani Türkiye'de terör yok ve şu anda DEM Parti'nin de siyasette kazandıran taraf olma vasfı yok. Şimdi benim gördüğüm yani bir toparlanma, bir daha doğrusu ufalanmayı durdurma çabası var. Bütün bu süreçte DEM Parti, HDP'nin 2019'dan bu yana ve şu anda da DEM Parti'nin çok siyaseten çok akıllı işler yaptıklarını düşünmüyorum. Ama hep söylediğimi tekrarlayayım. Çok da kadroları dağıtılmış olduğu için çok da nasıl diyeyim suçlayamıyorum yani. Yani CHP'yi suçlayabiliyorum. Yani niye şurada akıllıca bir şey yapıp da bu iktidarı deviremiyorsunuz diye suçluyorum yani. İşte iktidarı suçluyorum şimdi şu iktidardayken elinizde şunlar varken niye Türkiye'yi işte bu ekonomik darboğaza, bu uluslararası yalnızlığa vesaire falan falan getirdiniz diye. Şimdi ama HDP'yi doğru siyaset üretemiyor olduğu için suçlamak içimden gelmiyor DEM Parti'yi yani. Çünkü yani kimleri varsa içeride yani. Dolayısıyla hep böyle semboller üzerinden iş yürüyor. Oradan Selahattin Demirtaş işte niye Başak Demirtaş? Demirtaş soyadı yüzünden vesaire. Şimdi Başak Demirtaş'ı gösterirsek DEM Parti'nin mevcut ufalanmayı durdurma çabasında mevcut kadroya bir sıkıntı çıkacak. Bunu görmek gerekiyor yani. İyi kötü yine ileride açılım sağlayabileceği kesimler. Şimdi şu seçimde İstanbul'da İmamoğlu'na oy verecek olan kesimler. Yani öteki tarafa açılma şansı yok DEM Parti'nin. Dolayısıyla orada bir kalıcı hasar bırakmamaları gerekiyor. İşte Başak Demirtaş'ı gösteremiyorlar. Ama Başak Demirtaş'ı gösteremedikleri zaman bu sefer başka bir açmazla karşı karşıya kalıyorlar. İrice bir aday göstermeleri gerekiyor. İşte Meral Danış Beşiktaş'ı getirip koyuyorlar vesaire. Şimdi hepimiz her durumda hep böyle davranmaz mıyız? Yani bir yıl pazarlık var.
Var.
Kendi taraflar arasında olması gerekiyor. Kendi kafamızda bir yıl pazarlık var yani. Ama yani işte hani kapalı kapıların arkasında da pazarlık var mıdır? Vardır. Her tarafla vardır.
Olmaması
Fakat
zaten düşünülmez.
ama burada esas mesele şu DEM Parti'nin ya daha doğrusu Kürt siyasetinin şeytanlaştırılmasına muhalefetin taş koyması gerekiyordu. Çünkü bu iktidarın içine de geliyor. Bu işi muhalefet başaramadı ve bu pazarlık lafının böyle hani sanki bir kötücüllükmüş gibi algılanması muhalefetin beceriksizliğinin sonucu benim kanaatime göre. Tabii ki DEM Parti'nin de beceriksizliği ama dediğim gibi onu da mazur görebiliyorum. İşin öteki tarafına gelince siyaset zaten pazarlıktır. Ama bu pazarlıkların seçimden sonra bir barış süreci filan hayalleriyle yapıldığını zannetmiyorum. Kayyum atamalara mani olma gibi bir şey var mıdır? Vardır. Burada iki unsuru da zikretmek gerekiyor. Birincisi eğer iktidar burada yeniden atamaya kalkacak olursa bunun siyasi faturasının şimdiye kadarkinden daha yüksek olacağını yani bu bir kere denendi, iki kere denendi, üçüncüsünde ilk ikisindeki gibi sonuç vermez yani. Bu şey gibi kortizon tedavisi gibi yani. Üst üste verdiği zaman bu sefer
Olmaz.
faydası zararından çok az olur. Ve siyasi iktidar bunun farkındadır. Dolayısıyla eğer seçimden sonra kayyum atamazsa bak orada pazarlıklar döndü demek ki bir çözüm süreci başlayacak diye yorumlanmasını gerektirecek bir durum yok yani. Bu zaten imkansız olduğundan yapılamamış olabilir. İkincisi, bu bir daha yapılırsa, eğer yapılacaksa, yani bu kadar gözünü karartmışsa siyasi iktidar, şimdi verdiği sözlerin bir manası yoktur ve bunu en iyi Kürtler bilir. Benden daha iyi bilirler yani.
Çünkü onlar bunu sürekli yaşıyorlar.
Dolayısıyla bunlar bana çok geyik görünüyor, ama işte Türkiye kamuoyunda da siyaset böyle böyle konuşuluyor yani. Yapacak bir şey yok yani.
Şimdi Nevruz öncesi Kandil'den Karayılan'ın bir açıklaması var idi. Bir müjde vereceğim dedi, daha önceden bir duyurdu. Sonra da herkes bunun üzerine yorumlar yaptı. Büyük beklentiler vardı. Sanki silah bırakacak diyen noktaya kadar götürenler de oldu bu beklentiyi. Ama sonuçta biz İHA'yı düşürebilecek sistemlere sahibiz şeklinde bir açıklamayla herkesi şaşırtmış oldu.
Bilmiyorum yani,
Yani bu beklentiyi farklı büyütenler şaşırdılar.
ben yani hakikaten ne gibi bir sürpriz olabilir diye bekliyordum. Yani evet, bir sürpriz oldu benim için, ama böyle bir beklentim yoktu yani. Ama yani Kürt demokratik siyasetine, Türkiye'deki Kürt demokratik siyasetine manevra alanı kazandıracak bir şey yapmayacaklarını tahmin ediyordum. Demin sözünü ettiğim şeye döneyim. Kürtlerin Türkiye'de yeniden müesses nizamı masaya oturtması için bir güce ihtiyaçları var ve mevcut şartlarda Türkiye demokratların önceliği değiştiği için Kürtlerin bu anlamda siyaseten müesses nizamı masaya oturtacak bir gücü yok. Dolayısıyla Kandil yeniden buradan kendisini başrole taşıma fırsatını kaçırmıyor. Kaçırmamaya çalışıyorum. Böyle bir şey, bu bağlamda bir şey söyleyeceğini Kandil'in tahmin ediyorum. Yani hangi bağlamda? Kürt hareketi eğer PKK olmasa, işte sadece Türk siyasetine emanet edilecek olsa, orada boğarlar. Asıl taşıyıcı ayak, esas aktör PKK'dır. Biziz. Tamam yani, birileri de orada siyasetçilik oynasınlar, ama biz olmazsak Kürt hareketi olmaz denmesine yol açacak bir şey söylemeleri gerekiyor kendi hesaplarına diye düşünüyorum. O ne olabilir bilmiyorum dedim. Yani şimdi SİHA'ları düşürebiliyoruz demeleri, yani doğru mu, sahiden düşürebiliyorlar mı bilmiyorum. Ama bugün düşüremiyorlarsa bile, yalan söylüyorlarsa bile, yarın, 3 ay sonra, 8 ay sonra neyse düşüreceklerdir. Yani silahlanma böyle bir şeydir yani. Şimdi Türkiye'de sosyal medyada işte ikide bir önümüze şeyler püskürtülmeye başladı. Silah ihracatında Türkiye'nin payı giderek artıyor. İşte yukarılara doğru tırmanıyor. Benim açımdan bu marifet değil. Yani ben çünkü hani başka silah satıcılarına da silah satıcısı olduklarının için kızıyorum yani. Türkiye yapınca Türkiye'ye kıyak yapayım kızmayayım diyecek birisi değilim. Ama esas derdim oralarda değil. Esas derdim yani şu yani. Türkiye bir kere hani tamam silah ihraç ediyor da, ama ihraç ettiğinin misliyle fazlasını ithal ediyor. Net ithalatçı yani. Bu uzun süre değişmez de. Kaldı ki mesele, senin ihraç ettiğin silahların panzehirleri kısa vadede üretilir ve üretildiği zaman sen bunları ihraç edemez duruma düşersin. Bu bir yarış yani. Ve bu yarışı sürdürebilmek için Türkiye'nin şu anda bu sektöre yaptığı yatırımdan çok daha fazlasına entelektüel, idari ve işte finansal yatırıma ihtiyaç var. Silahlanma, silah ihracı ayrıca iktisadi olarak o kadar iktisadi bir şey de değil. Yani işte Birleşik Devletler olağanüstü büyük bir silah ihracatçısı. SOVAT yani Amerikan ekonomisine silah endüstrisinin yükü o ihracatla sağladığından daha yüksek. Şimdi Rusya savaş nedeniyle bütün endüstrisini hızlı bir biçimde dönüştürdü silah endüstrisine. Yani tamam, şimdi çok silah yapıyor ve ama yani bu ekonominin geneli itibariyle bakıldığında sağlıklı bir şey değil yani. Gibi gibi yani şimdi, ama şeye dönecek olursak, Kandil net bir biçimde burada Kürt siyasetine yeniden bir dominasyon kurma fırsatını tepmedi. Bu onların elini güçlendirip demin elini zayıflatıyordur. nereye doğru gidecek, evrilecek? Türkiye'de sadece Kürtlerin yapıp ettiklerine bağlı değil bu yani. Türklerin de ne yaptıklarına bağlı olarak olay Kandil'in elinin zayıflayıp zayıflamayacağı belli olacak. Ve senin en başta işaret ettiğin gibi olay sadece Türkiye ile ilgili de değil yani. Rusya'sından Amerika'sına, İran'ına herkesin elini soktuğu bir hikaye bu. Bunu çözmek için sağlam bir irade gösterilmediği sürece biz bu oyunun küçük oyuncularından ve zarar gören oyuncularından biri olarak kalmayı sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Benim varsayımlarım bunlar yani. Varsa böyle hani bilek gücüyle bu işi çözeceğine inananlar, onların inancı. Benimki öyle değil.
Son dönemde Amerika ile görüşmelerin çok hızlanması ve olumlu bir hava estirilmesi zaten İran'ın ve Rusya'nın derhal vaziyet almasına ve daha çok PKK ile ya da YPG ile işbirliği yapmasına yol açtı. Bu da gösteriyor ki hemen dengeler çok hızlı bir şekilde değişebiliyor uluslararası arenada ve bölgede.
Ya bölgeyi kontrol etmek için en elverişli, yani bölgede bir oyun kurabilmek için en elverişli taş, satranç tahtasındaki en elverişli taş Kürtler yani. Bu sadece senin tahtada kendi başına oynayabileceğin, hareket edebileceğin bir şey değil ki, orada işte bir yığın farklı taş var. Sen onlardan bir tanesisin. Oyuncu olmayıp o taş olmayı sürdürdüğün sürece de işte çok bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum. Kısa vadede bu değişir mi? Gördüğüm kadarıyla değişmez. Ama hani şeye döneyim izin verirsen, bu en başta sözünü ettiğim bu diziye döneyim. Şimdi dizide dediğim gibi Netflix bize bir manipülasyon yapıyor diye seyretmedim. Zaten var olanı egzajere ediyor, abartıyor ve işte gözümüze sokuyor. Nedir o yani? Çok kozmopolit bir Londra var ve o Londra'da evet yani işte bir grup bilim insanı var, o Hintli, bu Paki, o Çinli, Beriki, Meksikalı vesaire. Ve bunların hiçbirisinin arka planda kendi ülkelerine bir garezleri, bir düşmanlıkları yok yani. Hintli'nin Hintli olduğunu, Meksikalı'nın Meksikalı olduğunu vesaireyi görüyoruz. Yani polis memuru veya işte polis gibi olan, neyse o işte tuhaf gizli servisin elemanı, saha elemanı olan Moğol mesela, yani işte onun Moğolluğunu, oğluyla ilişkisinden vesaire falan görüyoruz yani. Çinli Çinli, yani herkes kendisi böyle bir dünya vatandaşı falan filan olmamışlar. Ama hiç kimsenin diğerinin etnisitesiyle, kimliğiyle, şusuyla busuyla bir alt veremediği de yok.
Zaten dünya vatandaşlığı da o. Diğerinde alışıyor. Yoksa mesela.
Yani kimse kendi kimliğini inkar etmiyor, bu manada söylüyorum. Kendi kimliğini inkar etmeden bir dünya vatandaşı. Mesele şu. Bu realitede de böyle mi? Realitede de böyle ya. Yani nereden biliyoruz? İşte İskoçya'nın başına, İrlanda'nın başına, İngiltere'nin başına bir takım Müslümanlar geliyor yani. Oradan biliyoruz yani, değil mi? Şimdi söz sonuçta bu böyle hani uzayda olmuyor. Bir bilgisayar oyununda olmuyor. Yani bu realitede böyle oluyor yani. Şimdi buradan görüyoruz ki orada kozmopolit, kendi varlığını, kendi milliyetini inkar etmeden bir çok milliyetli bir oyunun bir parçası olmuş olan insanlar var. Mesele şu, bu insanların önemli bir, yani bir filmde bizim gözümüze sokulanların tamamı seçkin ve film ısrarlı bir biçimde onların zekaları sayesinde, yani kendilerinde tabiatın onlara bahşettiği bir özellik sayesinde öyle olduklarını söyleyip duruyor. Durmadan bir zeka lafı dolanıyor ortada. İşte daha o çok zeki insanların arasından bir tanesi ötekilere kıyasla daha az zeki. Yani toplumun tamamına kıyasla çok zeki, ama o elit çevre içinde daha az zeki olması üzerinden kompleksler geliştirmiş falan falan insanlar. İşte böyle bir elitizm var orada. Derdim, dünyayı kasıyor olan şey deyip söylediğim şeyi çok somut orada filmde, dizide hissettim. Evet, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Türkiye'den, Meksika'dan, oradan buradan muhtelif yerlere toplanmış. Hatta toplanmamış. Yani coğrafi olarak toplanmamış, ama Türkiye'de, İstanbul'da oturup mesaisinin büyük bölümünü Japonya'da, Kore'de, Avustralya'da, Birleşik Devletler'de, İngiltere'de birileriyle harcıyor olan insanlar var. Bu deminden beri konuştuğumuz işte Kürt meselesinin niye eskisine kıyasla daha da çetrefilli hale geldiğini de bana açıklıyor. O yüzden söylemiş. Geride kalmış, yani bu insanların arasına giremeyecek olduğunu artık hissetmiş olan yığınlar var. Demin sözünü ettiğim şeyi şahsi kafamızda canlandıralım. İstanbul'da Kadıköy'de bir ofiste oturmuş ve Meksikalı, Amerikalı işte birileriyle temas halinde onlarla iş yapıyor ve yanında çalışanları yani çaycısı, temizlikçisi falan Türk yani. Hatta belki onlar bile Türk değil. Onlar da Suriyeli belki yani. Olan birileri var ama yanında çalışanlar eğer Türk iseler onlar şunu görüyorlar yani. Bu yeni kurulan oyuna girme şansları yok. Çocuklarının girme şansı da yok. Ya bugüne kadar tablo şöyleydi. Kendileri giremeyecekler ama çocukları girecek. Yani saçlarını süpürge edecekler, çocukları okutacaklar ve bunların arasına girecek yani. İdi. Şimdi görünen tablo şu ya. Benim çocuğumun bunların arasında oynama şansı yok. Bunlar bambaşka bir şey oynuyorlar yani. Dizide bunu o kadar somut görüyorsun ki orada bir oyun var. Güya bütün insanlığı 400 yıl sonra gelecek uzaylılardan korumak için bir şeyler yapıyor olan insanlar var. Yani ama bize hiç temasları yok. Ve bizim onların arasına girme şansımız yok. Neden yok? Çünkü biz o kadar zeki değiliz. Tamam yani zaten romanda da bu bir ölçüde şey yapıyordu ve bu yüzden de ifrit olmuştum romana biraz da. Ya öyle bir zeka yok yani benim kavramlaştırmama göre de. Esas derdim orada değil ama yani sahiden öyle bir zeka olduğuna ve işte orada olmasını kendisinde bir takım özel yetenekler olmasına bağlayan insanlar var. Bu insanların etrafında dönüyor olan bir ekonomi ve bir dünya var. Şimdi o insanların hiçbirisine bizim nüfuz etme şansımız yok. Dolayısıyla ulus devlet denen şey en başta orada bir darbe yiyor ve yani daha önce defalarca konuştuk. Şimdi neden biz eskiden bu problemleri yaşamıyorduk? Çünkü biliyorduk ki bizim içimizden yetişen mühendis bizim içinde bulunduğumuz ekonomiye katkıda bulunacak. Dolayısıyla o hekim bizim içinde bulunduğumuz sosyolojiye katkıda bulunacak. Dolayısıyla bizim onun bizim üstümüzde olmasını problem etmemize gerek yok. Yani bir şey yapıyor bizim için biz de bunu finanse ediyoruz. Şimdi tablo öyle değil. Tablo orada birileri var. Bunlar uluslararasılar. Ve bizim onların arasına girme şansımız yok ama malı onlar götürüyorlar yani. Yani orada adam bir şeyler yapıyor. Bir bilgisayar oyunu yapıyor bir şirkette. Ve bu bilgisayar oyunu yaparken işte dediğim gibi bilgisayar üzerinden dünyanın dört bir tarafıyla temas halinde sonra o bilgisayar oyununu 2,5 milyar dolara satıyor. Şimdi 2,5 milyar dolar ne demek yani filan? Hani bizim telaffuz edebileceğimiz bir şey değil yani. Böyle bir dünya var ve bu dünya benim açımdan geleceğin dünyası. Böyle olacak dünya. Herkes katılacak bu dünyaya. Ama o dünyaya herkesin katılabilir olduğunu o herkese anlatacak bir siyaset yok. Dolayısıyla yığınlar korku içinde ya bizim yetiştirdiğimiz insanlar bizi sattılar duygusuna sahipler yani. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyanın her yerinde böyle. İngiltere'de muhtemelen şimdi adam İngiliz, işte İngiliz mühendis Rolls-Royce yapacak filan falan oradan bir şey kazanacaktı. Şimdi Rolls-Royce satıldı, o gitti, bu gitti ve ben İngiltere'de bir yıl dünyanın dört bir yanından gelmiş züppe Oxford'da, Cambridge'de eğitim görmüşler. Londra'da bir takım ofislerde oturuyorlar. Hiçbirisinin İngiltere'yle bir alakası yok. Böyle görüyor yani. Teknik olarak bakacak olursan halbuki İngiliz ekonomisi onlar sayesinde dönüyor. Ama bunu onlara anlatan bir siyaset yok yani. Siyaset hala eski kavramlarla ve eski terimlerle yürüyor olduğu için dünyada şimdi böyle bir sıkışıklık var. Bu sıkışıklık içinde ulusalcılık diyebileceğimiz işte yeni milliyetçilik diyebileceğimiz bir şey kendisine alan buluyor. PKK vesaire bu anlamda yaratabileceği bir tırnak içinde heyecan var. Teorik olarak baktığın zaman böyle bir heyecan var. Ama şimdi öteki tarafından baktığın zaman o Kürtler önemli bir bölümü zaten Türkiye'de. Türkiye'nin Türklerinin bile zaten devlet sahibi olmasının onlara bir fayda sağlamadığı kanaatiyle yaşıyorlar. Dolayısıyla şimdi onları ya bir Kürdistan kuracağız. Ve orada işte Kürtler falan inandırmanın yolu yok. Bir taraftan da böyle bir durum var. O yüzden Kürt meselesi eskisiyle kıyaslandığında çok daha çetrefil hale aldı. Uluslararası düzlemde zaten kullanışlı bir yaraydı. Hem Türkiye için, hem Suriye için, hem Irak için, hem İran için. O yüzden zaten çetrefil bir şeydi. Şimdi iyice çetrefil bir hal aldı. Çok akıllıca işler yapılması gerekiyor. Bunu Kürtlerden beklemek artık çok zor görünüyor. Kürt siyasetçilerden beklemek artık zor görünüyor. PKK'dan zaten bekleyemeyiz. Onların bu problemlerin çözümüyle çok fazla dertleri olduğunu zannetmiyorum zaten. Onlar kendi inerşiyalarıyla kendi hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu çerçevede bir söylenti var. Onun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Şimdi şunu biliyorum. 2015'te Kandil'e Türkiye'den katılımlar ciddi oranda düşmüştü. Kandil bu anlamda bayağı bir imkan kaybetmişti yani. Şimdi yine benzer bir durum olduğu iddia ediliyor. Bu mümkün müdür? Mevcut sosyoloji ve işte mevcut güvenlik politikaları itibariyle mümkün olabilir yani. Ama bu Türkiye için bir fırsattır. Bu fırsatı kullanacak bir şey görmüyorum. Şimdi öteki tarafına gelelim. Geçen yani seninle başka bir vesileyle konuştuk. Geçen de bu gençler üzerine geçen hafta galiba gençler üzerine bir açıklama yayınlandı ve o açıklama şey bir araştırma açıklandı. O araştırmada gençlerin önemli bir bölümünün Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu meşru gördüğü, Kavala'nın tutukluluğunu da Demirtaş'ınki kadar olmasa da meşru gördükleri.
%26 Demirtaş'ın tutukluluğunu hapisliğini haksız buluyor. %20 Kavala'nın, diğerleri haklı buluyor.
Yok. Benim hatırladığım kadarıyla Kavala'nınkinde kararsız olan oranı Demirtaş'ınkine göre çok daha yüksek. Ama Can Atalay'da mesela bir daha Can Atalay'ın lehine çıkıyor sonuç filan. Şimdi sen bunu başka türlü yorumladın ama ben bunu çok mümkün görüyorum. Çünkü işte o demin sözünü ettim. Bir yandan da milliyetçi bir şey var bütün dünyada. Toprak kayıyor, zemin kayıyor. Şimdi burada bize bir referans lazım. Devlet bu anlamda bir şeyin bağlanabileceği, malın mülkün bağlanabileceği bir kazık gibi görünüyor. Ona halel gelmesine kimse istemiyor bir yandan. Dolayısıyla devletin verdiği karar, şeriatın verdiği karar gibi yani üzerine çok düşünülmesi gerekmeyen bir şey gibi görülüyor bir yandan. Bir yandan da gerçekten ciddi bir milliyetçilik yani eskisiyle bizim zamanımızdakine kıyasla daha çıplak. Bir milliyetçilik de zemin buluyor diye düşünüyorum. Yani gençlerin nezdinde de bu anlamda bir zemin buluyor diye düşünüyorum. Bu çocuklar hep böyle düşünecekler manasına gelmiyor. Ortadaki mevcut siyasetin de ürettiği bir şey bu. Yani sen şimdi muhalefet olarak HDP'nin şimdi demin kendisiyle pazarlık edilmesi bile meşru olmayan bir özne olarak gösterilmesine, iktidar tarafından böyle sunulmasına baraj koyamamışsa o seçmen, yeni seçmen olmuş çocuğun ya tamam da o zaman Demirtaş'ın tutukluluğu haklıdır kanaatine varması çok anlaşılmaz bir şey değil yani.
Sorunun nasıl sorulduğu da önemli. Hangi bağlamın içerisinde de sorulduğu önemli. O açıdan şeyler bir daha bakılabilir yani sonuçlar.
Bilmiyorum yani benim tanıdığım gençler eğer bu sorulara böyle cevaplar veriyorlarsa çok yadırgamam yani. Çünkü dediğim gibi ortada cüzamlı gibi muamele edilen iki taraf tarafından da yani iki merkez tarafından da cüzamlı muamelesi görüyor olan bir özne var. Bunu böyle yorumlamaları çok anlaşılmaz görünmüyor bana.
Şimdi bu Ali Yaycıoğlu'nun son bir yazısı var Okşizem'de. Orada işte Rusya seçimlerinden hareketle diyor ki Türkiye, Rusya, İran olur mu? Olmaz diyor, cevap veriyor. Evet, diktatör mü? Diktatörlük var. Evet, işte hukuk uygulanmıyor mu? Uygulanmıyor. Evet, işte bir takım şeyler var mı? Kural dışı uygulamalar var. Gücü ele geçiren bir takım şeyler yapıyor mu? İkinci bir gündem oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Resmi gayri resmi. Ama buna rağmen, her şeye rağmen bütün bunları meşruiyeti seçimden alıyor. Buna dayanarak yapıyor. O yüzden Türkiye, evet, zarar görebilir, bir uzun sürebilir bu süreçler ama Rusya ve İran olmaz diye söylüyor. Bir de önümüzdeki dönem olarak, süreç olarak da işte bu tartışılan dem ve açılım şeylerinden hareketle diyor ki önümüzde şöyle de bir tablo var, bir de bu muhalefetin durumunu da değerlendirerek şöyle bir gerçeklik de var diyor. %40'a ulaşan bir rakam var muhalefetin diyor. %25'i CHP, %15'i Kürt ve diğer sol baktığımızda, DEM Partisi baktığımızda bu %40'a yaklaşan bir muhalefet oluyor diyor. Bunların işbirliği yapabileceğini de gündemde tutmamız gerekiyor. Önümüzdeki politikaları düşünürken ya da geleceğe bakarken diye bir değerlendirmesi de var.
Şimdi Türkiye 1908'den beri seçim yapan bir yer, bir ülke yani. Ve defaatle gördük ki Türk insanı sandık konusunda zaten şehvet sahibi. Yani seçime katılma oranları vesaire itibariyle bakıldığında da dünyada çok pozitif ayrışan bir yer. Yaycıoğlu'nun sözünü ettiği Rusya ve İran, şöyle hani kabaca bir geriye doğru tarayacak olursak, tarihlerinde hiç saygıdeğer bir seçim yapmamış olan yerler. İran bir dönem bir şeyler denedi. Üzerine işte Musaddık devrildi, Şah getirildi. O çok kısa bir parantez olarak kaldı. Yani yarım müstemleke halden yarım müstemleke hale geçmesi arasında kısa bir parantez olarak kaldı. Süresini çok iyi hatırlamıyorum şimdi. Ama Türkiye öyle bir anlamda müstemlekeleşmedi de.
Evet.
Rusya'nın durumuna bakınca yani Rusya'da yani bir otoriter rejim başka bir otoriter rejime yer değiştirdi. Hani bir ara bir acaba bu işte demokrasi gelebilir mi filan hikayeleri olduğunda Yeltsin onun ırzına geçti. O ihtimalin ırzına geçti ve sonrasında da işte Putin'le yaşayıp duruyorlar zaten. Dolayısıyla toplumda böyle bir nasıl desem kökleşmiş bir şey olarak baktığımızda evet yani Türkiye'nin Rusya ve İran'la mukayesesi imkansız. Ama öteki tarafından baktığımızda Türkiye'nin kendi gelenekleri itibariyle ağır ağır oluşturmuş olduğu birçok şeyi bu dönemde elimizden aldı Erdoğan. Şöyle söylemeye çalışıyorum. Biz mesela 2006'da, 2008'de, 2010'da, 2018'deki şartları kamuoyunun önüne koysak seçilmeyecek, tercih edilmeyecek şeyler 2018'de tercih edildiler yani. Hani klasik hikaye yani bu işte kurbağa yavaş yavaş ısıtılıyor bir yandan da. Dolayısıyla öyle şunlar olmaz, bunlar olmaz bana çok iddialı görünüyor. Kısa vadede olmaz. Ama bu işi biz kısa dönemde paketleyemezsek yani 10 yıl sonra ne halde olacağımız, 20 yıl sonra ne halde olacağımız konusunda şimdiden iddialı konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani 10 yılda yaşadığımız değişim, şimdi böyle AKP şu anda oy veriyor olanlara şunlar söyleniyor vesaire. Bak ben iddia ediyorum, çok net bir biçimde iddia ediyorum. 2013'te, 2012'de bugünün şartları Türk seçmeninin önüne konmuş olsaydı AKP'ye oy verenlerin büyük bölümü AKP'ye oy vermezdi. Yavaş yavaş oldu bütün bunlar. Bunun böyle olması sadece AKP'nin yapıp ettikleriyle açıklanabilir değil. AKP'nin karşısındakilerin yapıp ettikleriyle de açıklanır. Çünkü eğer orada yeterli öngörüde bulunsaydık, 2015'te 7 Haziran sonrasında eğer Kılıçdaroğlu uygun doğru olanı yapabilmiş olsaydı zaten Türkiye bu duruma gelmeyecekti. Gibi gibi yani. Dolayısıyla bu iş, bu bir maç ve bu maçta bir taraf ağır ağır ağır ağır mevzi kazandı. Ama kamuoyunun buna çok da rıza göstermediği de zaten görünüyor yani bir tarafıyla. Eğer karşı tarafta bir cevvaliyet hissetse zaten oyun buralara gelmeyecek. Şimdi genel olarak Türkiye'de böyle işte seçim yapmıyoruz, sayım yapıyoruz geyiği yürütülüp duruyor ya. Tablo şöyle bir şey. Sen vatandaşa erkek misin, kadın mısın diye soracak olursan bu bir sayımdır. Sen şimdi böyle soruyorsun. Tamam mı? Yani CHP olarak AKP'nin sorduğu soruyu soruyorsun sen seçmene. AKP kendisinin yeterince oyu alacağı soruyu bulmuş, çıkartmış onu soruyor ve sen de o soruyu soruyorsun. Seçmen de diyor ki erkeğim veya kadınım. Tamam mı? Şimdi sen seçmene gitsen, kardeşim sen genç misin, yaşlı mısın diye sorsan, o kadın mısın, erkek misin diye sorduğunda sayım başka çıkacak. Türkiye çok kozmopolit bir toplum. İçinde çok çok çok sayıda Türkiye barındıran bir toplum yani. Bu topluma şu soruyu sorarsan bu sonuç çıkar, bu soruyu sorarsan şu sonuç çıkar. O soruları hep AKP soruyor. Dolayısıyla AKP'nin istediği sonuçlar çıkıyor. Yaycıoğlu'nun söylediğine buradan bağlayayım yani. Seçim dediğin şey sayım olmaktan çıkarttığın zaman zaten böyle orada bir muhalefet var, işte CHP var, işte yanında da Kürtler var, sosyalistler var. Bunlara lüzum yok yani. Türkiye zaten bu mevcut iktidarı akşamdan sabaha değiştirir. Soruyu başka türlü sorduğun zaman. Yani mesela kardeşim bak, bu canına yandımının dünyasında hani Kürtler için en başta girerken söylediğim gibi, yani daha Kürtçü mü olacağız, daha demokratik Türkiye üzerinden Kürt problemini mi çözeceğiz diye sorulduğu gibi, yani Demirtaş'ın Kürt seçmene ve Türkiye'ye böyle bir soru yönelttiği gibi, şimdi gidip de bu Batı dünyasının bütün rezil uygulamalarına karşı Batı değerleriyle Türkiye'yi bir ilaç haline getireceğiz, buna razı mısınız desem, ben iddia ediyorum Türkiye'nin, yani bunu doğru formüle ederek sorarsa, ben iddia ediyorum Türkiye'nin kahir ekseriyeti bunun arkasında durur. Sosyalistine durur, milliyetçisine durur. Herkesin durmak için farklı sebebi vardır yani, bunun arkasında durmak için. Ama sen şimdi Batı düşmanlığı yaparken şöyle örnekleyeyim, hep verdiğim misale döneyim, daha kolay olacak. Yani ben Avrupa UEFA'da kalacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım ve şampiyon olacağım. Bu iddiayla çıkarsa eğer, buna Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Sivas sporlusu, akla gelen, hatta bu küme düşmüş, daha da küme düşmüş Bursa sporlusu, herkes destek verir yani. Ama sen kamuoyunun önüne bu Şampiyonlar Ligi'nde hakemler hep Türkleri doğuruyorlar, biz işte gerekiyorsa Asya Futbol Federasyonu'nu da bu UEFA'ya karşı tehdit olarak kullanalım, bize bundan sonra hakemler öyle davranamasın, razı mısınız diye sorarsan, evet yani millet UEFA düşmanı olur. Aynı millet yani. Aynı millet, soruyu nasıl sorduğuna bağlı olarak bambaşka bölünür yani. Bu toplumda nasıl daha sağlıklı, bu topluma nasıl daha sağlıklı bir hikaye anlatılır? Bunu kabul edebileceği yani. Her topluma da aynı şeyi anlatamazsın. Türkiye'nin Ali Yaycıoğlu'nun da işaret ettiği gibi Rusya'dan, İran'dan, Suriye'den, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan farkları var. Farklı geçmişi var, farklı hayalleri var, farklı imkanları, farklı imkansızlıkları var. Buradan bu toplumu selamete çıkaracak, sana da siyasi iktidar bahşedecek soruyu bulman gerekiyor. Siyaset bu yani. Tekrar şeyle kapatalım yani. 2015'te Selahattin Demirtaş Kürtlere ve Türkiye'nin gençlerine farklı bir soru sordu, farklı bir sonuç aldı. Ya Türkiye'de oldu bu yani, hepimizin gözünün önünde oldu. Şimdi yapılabilir mi? Yapılamaz.
Şimdi galiba
Ama
soruyla sorulmuyor.
ha, şimdi de başka bir şey vardır, başka bir şey mümkündür. Yani onu demeye çalışıyorum. Bu kafa yormayı gerektiren bir şey yani. Ama sen klişelerle dindar mısın, seküler misin diye sorduğun zaman yani bu sayım yani.
Neyse, Bekir Ağlıdır da ondan vazgeçti artık. Diyor ki Türkiye'de milliyetçilik de muhafazakarlık da yoktur diyor. Laiklik de yoktur deyip işte öfkeye dayanarak, ötekine itiraz ederek oy kullanılıyor noktasına gelmiş senin
Evet.
formüle
Bir gün herkes benim dediğime gelecek.
ettiğin
Böyle kalabalığı kapatayım.
cümlelere. Evet, peki. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Sanıyorum seçim öncesi son program bu. Belki seçim akşamı bir program yapar mıyız? Onu da bir değerlendiririz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.